家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Temmuz 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 9.55'e kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı olacak. Programımızın ikinci bölümünde yazar, akademisyen ve fikir adamı Nurettin Topçu vefatının 45. yıl dönümünde anılıyor. Biz de Nurettin Topçu'yu konuşacağız. Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Doğan telefon hattımızda konuğumuz olacak. Gazete manşetlerini okumaya Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Milliyet Gazetesi'nin manşeti aynı fişek, aynı facia. 3 şehit, 12 yaralı. Hendek'teki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler götürüldükleri taş ocağında imha edilecekleri sırada infilak etti. Sakarya Hendek'te 3 Temmuz'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika faciasında patlamayan ve bölgeden alınıp Adapazarı'ndaki taş ocağına getirilen havai fişekler imha için kamyondan indirilirken patladı. Kontrollü patlama için bölgede bulunan 3 jandarma şehit oldu. 11 jandarma ve kamyon sürücüsü yaralandı. Şehitlerden ikisi patlayıcı imha timindeydi. İçişleri Bakanı Soylu, fabrikadan alınan 15 ton patlayıcının imha edildiğini söyledi. 1,5 tonluk son mühimmat kalmıştı, onunla beraber bitecekti dedi. Afet uzmanı Dr. Kubilay Kaptan, birinci patlamada yanmayan ve patlamayan materyaller var. Bunlar pimi çekilmiş bomba gibidir. Yerinden kaldırılmadan 15 gün soğutulması gerekiyordu dedi. Fabrikanın çalışma izni iptal edilecek diyor Milliyet Gazetesi haberinde. 15 Temmuz'da yoğun program başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara'da birçok etkinliğe katılacak. Yurt içi ve yurt dışında 3000 etkinlik düzenlenecek. Beştepe'de şehit ailelerini ağırlayacak olan Erdoğan 21'de ulusa sesleniş konuşması yapacak. Hazırlanan billboardlarda demokrasi nöbeti hiç bitmeyecek. Demokrasi zaferi, vatan, milletin, irade, milletin mesajları verilecek diyor Milliyet Gazetesi. Hemen yanda ise koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler var. Aşırı normal başlığını atmış Milliyet Gazetesi Gaziantep'ten sokaklardan bir görüntü yer alıyor. haberde Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla başlayan normalleşme süreci COVID-19 hastalığının seyrine iyi gelmedi. Tedbirsizlik ve umarsızlık hasta sayısının artmasına yol açtı. Yasağa rağmen askere uğurlamalar, sosyal mesafe, maske kurallarına uymadan yapılan düğünler, üst üste toplu ulaşım, işimizin zor olduğunu gösterdi diyor Milliyet Gazetesi. Ve İstanbul'a Dünya Sağlık Örgütü ofis kuruluyor haberi var. İstanbul'a gelen Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge ile açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, insani ve sağlık acil durumlarına hazırlık için İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisini hayata geçiriyoruz dedi. Post-Covid dönemine girildiğini söyleyen Kluge'de, Türkiye çok önemli bir viraj alıyor, vaka yükü ve ölüm rakamları %75 azaldı diye konuştu. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz manşet turumuza. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde "Bırakın şu haçlı kafasını" başlığı var. Avrupa Parlamentosu'ndaki bir toplantıda Türkiye'ye yönelik düşmanlığa varan sözler Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell'i kızdırdı. Borrell, Avrupalı yetkililere "Türkiye'ye karşı haçlı seferinin zamanı değil" diye çıkıştı. Türkiye'nin politikalarını Osmanlı ile kıyaslayan ve müzakerelerin sona erdirilmesini isteyen Avrupalı parlamentere sert çıkan Josep Borrell şöyle dedi. Bu çatı altında savaşçı bir hava oluştu. Bir an Türkiye'ye karşı Avrupa donanmalarını harekete geçirip kutsal ittifak çağrısı yapan Papa 5. Pius'u görür gibi oldum. Avusturyalı Johann İnebahtı'da Haçlı Donanması'nın komutanından bahsediliyor. Arıyorsanız bana bakmayın, coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye ile yapıcı ilişkiye ihtiyacımız var. Gerilimin tırmandırılmasından kaçınmalıyız. Yapmamız gereken çoğunuzun teklif ettiği gibi kutsal ittifak oluşturmak değil, Türkiye'ye karşı daha yapıcı olmaktır diyor Hürriyet Gazetesi ve Papa 5. Pius ne yapmıştı diye soruyor. 1566'da Papa seçilen 5. Pius'un girişimleriyle oluşturulan Haçlı Donanması 7 Ekim 1571'de İnebahtı'da Osmanlı Donanmasını yenilgiye uğratmıştı. Bu savaşta Haçlı Donanmasına Avusturyalı Johann komuta etmişti diyor Hürriyet Gazetesi düştüğü notta. Hemen üstteki habere başlıyoruz, bakıyoruz. Okullar için 3 senaryo başlığı var. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 31 Ağustos'ta açılacak okullar için o dönemdeki korona salgını seyrine göre 3 senaryoya da hazır olduklarını söyledi. Ortak kararla okullar 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse hazırız. Eğer bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime de hazırız. Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle yüz yüze ve uzaktan eğitimin harmanlandığı karma bir modeli deneyin denilirse ona da hazırız diyor Hürriyet Gazetesi'nde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Yeni Şafak gazetesinde sıra. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 3 milyonu açlıktan öldürecek. Suriye'de Esed rejiminin bombalarla öldürdüğü sivilleri Rusya'da açlığa mahkum etmek istiyor. Moskova, Öncü Pınar ve Cilve Gözü'nden Birleşmiş Milletler kanalı ile giden insani yardımları veto etti. Bir çözüm bulunamazsa İdlib'deki 2.8 milyon kişi, Halep'in kuzeyinde de 300 bin kişi açlık kriziyle karşı karşıya kalacak. Birleşmiş Milletler son 6 yılda Suriye'ye 4 sınır kapısından gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi içeren 38.052 yardım konvoyu gönderdi. Geçen seneye kadar ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından yapılan yardımlar Rusya'nın vetosu üzerine 2'ye indirildi. Aralık 2019'da Suriye'nin Ürdün ve Irak sınır kapıları yardıma kapandı. Yardımların Esed'in onayıyla yapılmasını isteyen Rusya, Çin'in desteğini alarak Türkiye'deki iki kapının da kapanmasını istedi. Batılı ülkeler mekanizmanın görev süresinin dolmasına saatler kala yeni bir girişimde bulunarak İki kapının 6 ay daha açık kalmasını teklif etti. Rusya'nın nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor demiş Yeni Şafak gazetesi yaptığı haberde. Sürmanşette Ayasofya için iki formül başlığı var. Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararını bugün açıklaması bekleniyor. Daire, Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararını iptal ederse, Ayasofya'nın açılması için iki formül konuşuluyor. Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlanacak ve Ayasofya yeniden camiye olacak. İkinci formüle göre, Cumhurbaşkanlığı Danıştay kararını Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gönderecek ve gereğinin yapılmasını isteyecek diyor Yeni Şafak gazetesi yaptığı haberde. 14. kavuşma bir başka haberin başlığı. Bir evlat hasreti daha bitti diyor Yeni Şafak gazetesi. Diyarbakır HDP binası önünde PKK'nın kaçırdığı çocukları için nöbet tutan bir aile daha evladına kavuştu. Bedensel engelli baba Cemal Ertaş, teslim olan oğlu Ramazan'a 8 aylık özlemin ardından hasretle sarıldı. Gözyaşlarına boğulan Cemal Ertaş, "İnşallah diğer aileler de evladına kavuşur, aileler nöbetlerine devam etsin" dedi. Nöbetteki ailelerden evladına kavuşanların sayısı 14'e ulaştı diyor Yeni Şafak gazetesi yaptığı haberde. Sabah gazetesinde sıra. Sabah gazetesinin manşeti "Sabah Türkiye'nin gurur gemisinde. Enerjide yeni bir çağ açacak olan Fatih sondaj gemisi 15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde Karadeniz'de sondaja başlıyor. İşte denizdeki dev teknoloji harikası. Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla Bakan Albayrak'ın stratejik hamlesiyle alınan Fatih sondaj gemisi, dünyada 6. nesil teknolojiye sahip 5 gemiden biri. Uzunluğu 229, genişliği 36 metre. Sondaj kulesinin denizden yüksekliği 103 metre. Dinamik pozisyonlanma sistemi sayesinde 6 metrelik dalgada ve saatte 90 kilometre esen rüzgarda sarsılmıyor. Sondaj için 280 metrekarelik deniz havuzu var. 12 bin metre derinlikte deniz tabanının MR'ını çekiyor. 8 katlı gemi adeta bir yüzen şehir. 210 personel çalışıyor. Lokantadan yemekhaneye, hastaneden sinemaya, her türlü yaşam ünitesine sahip. Zonguldak'a bağlı Ereğli açıklarında Tuna 1 lokasyonunda sondaja başlayacak diyor Sabah gazetesi yaptığı haberde. Ve son gazetemiz bugün Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti "Bakkal amcaya vefa. Türkiye'de salgın süresince eve kapanan vatandaş işleri düzelsin diye büyük marketler yerine mahalle bakkalı ve esnafından alışveriş yapmayı tercih etti. Bağımsız araştırma şirketi Fly, Haziran ayında Türkiye dahil 16 ülkede 10 bin kişiyle anket yaptı. Araştırmaya göre tüketicilerin %59'u alışveriş için evinin çevresindeki dükkanları kullandı. Vatandaşların %45'i de aynı süreçte yakın çevresindeki dükkan ve mağazaları keşfettiğini söyledi. Vatandaşların %71'i de kısıtlamalar kaldırılsa bile yerelden alışveriş yapacağını belirtti diyor Akşam Gazetesi yaptığı haberde. Bir de okullarla ilgili bir haber var, burada da aktaralım. Şartlar uygun olursa okullar açılır diyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. 31 Ağustos'ta eğitime başlanmasına bilim kurulu verilerine göre karar verileceğini söyledi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhabirimiz Mustafa Seçen hattımızda bizi bekliyor. Mustafa Seçen günaydın.
Günaydın Arzu Türkcan, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Ankara'nın gündemine ilk olarak Danıştay'ın Ayasofya kararıyla başlamak istiyorum. Çünkü günden önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu. Danıştay bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasına dönük itirazı davayı değerlendirmişti. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü. Bu karar içinde açıklanması için 15 günlük süre vardı. İşte bu kararın bugün açıklanması bekleniyor. Daire 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse şayet Ayasofya tekrar 86 yıl sonra yeniden cami olacak. İşte bu karar bugün muhabir arkadaşlarımız tarafından da Danıştay'ın önünde takip edilecek diyelim. Hemen siyaset gündemine geçelim. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli belediye başkanlarını toplayacak. MYK milletvekilleri ve il başkanlarının ardından 11 Temmuz'da yani bugün belediye başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirecek ve Türkiye gündemine ilişkin tabii mesajlar vermesini de bekliyoruz. Bu toplantıda yine takibimizde olacak diyebiliriz. Diğer yandan meclisin gündemine bir göz atalım. Mecliste baro düzenlemesi komisyon aşamasını tamamladı ve genel kurul görüşmeleri başladı. 28 maddelik teklifin 12 maddesi kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde 13. maddeden de bugün görüşmelere devam edilecek. Yine mecliste bazı basın toplantıları da olacak. Takibimizde olacak gün boyunca diyebiliriz. Son olarak FETÖ'nün darbe girişimi davalarından bahsedelim. Bugün Akıncı Üssü davası var ve Kozmik Oda Kumpası davası da bugün FETÖ davaları arasında yer alıyor. Bir maddemiz daha var gündemde. Türkiye'nin en yüksek köprüsü yarın açılacak. Açılışı Bakan Kara İsmailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu gerçekleştirecek. Bu köprüyle birlikte Türkiye'nin en yüksek köprüsüyle birlikte Van-Perveri yolu da 5 saatten 2 saate düşecek. İşte bununla ilgili gelişmeler de takibimizde olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Mustafa Seçen teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Telefon hattımızda konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim Arzu Hanım, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün gazete manşetlerini, gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Hem gazetelerin manşetlerinde hem biraz önce muhabirimiz Mustafa Seçen'in aktardığı gündemde ilk maddede yer alan konu Ayasofya ve Ayasofya ile ilgili verilecek karar. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müze statüsünü veren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı bugün karara bağlayacak bu bekleniyor. Neler söylersiniz? Nasıl bir karar çıkar ve bundan sonra neler olabilir?
Arzu Hanım, karar verilir zaten, ancak şimdi kararın gerekçesi yazılıp kamuoyuna açıklanma safhasına geçildi. Ben aslında biraz farklı düşünüyorum. Yani Ayasofya ile ilgili konu Danıştay'ın ilgi alanına girmez. Nitekim Danıştay savcısı da burada bir kararname var. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış bir kararname. Bu kararname Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzeltilir, değiştirilebilir. Bu yargı alanına girmez şeklinde bir değerlendirme yapmıştı ama herhalde bunu sızan haberlere bakılırsa buna pek bakmıyor Danıştay ve bir karar verecek. Şimdi şundan dolayı Danıştay alanına girmez diyorum. Pek çok konuda yani bakıyorsunuz yargı organları, yüksek yargı organları yerindelik kararları, denetlemeleri yapıyorlar. Mesela Twitter'la ilgili geçmişte bir karar alınmıştı. Türkiye bir karar almıştı Twitter'ın kapatılması konusunda. Anayasa Mahkemesi'ne gitti konu ve Anayasa Mahkemesi bunun ifade özgürlüğüne engel olduğunu ifade edip bu kararı kaldırdı. O dönemde Twitter yetkilileri apar topar Türkiye'ye geldiler ve Türkiye'de bazı görüşmeler yaptılar. Marka değerlerinin düşeceğini ifade ederek hemen büro açacaklarını ve Türkiye'nin kanunlarına uygun bir tavır sergileyeceklerini söylediler. Ne oldu Anayasa Mahkemesi kararının ardından? Anayasa Mahkemesi kararının ardından Türkiye'yi unuttular. Şimdi diledikleri gibi at koşturuyorlar. Yani zaman zaman bu tür kararlar bazen Türkiye'nin menfaatlerine de aykırı olabiliyor. Pek fazla yetkiyi idarenin bana göre yargı organlarına bırakmaması lazım. Şimdi ne olacak? Şimdi sızan haberlere bakılırsa Danıştay bu geçmişteki kararnamenin iptaline karar verecek. Bu da artık yine sonuçta top hükümette olacak. Bu Danıştay karar ne karar verirselersin hükümetin atacağı adımlara bağlı. Yani hükümet bu yargı kararına rağmen işte orayı camiye çevirebilir. Hatta tam tersini yapıp yetkisi var kiliseye çevirebilir. Hatta bir kısmını cami, bir kısmını müze haline getirebilir. Çünkü bu Bakanlar Kurulu'nun kararında olan bir şey ama konu Türkiye'nin egemenlik konusu, konu Türkiye'nin bağımsızlığı konusu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir karar verecektir bununla ilgili olarak. Ve kimse de bunu yargılayamaz dünyada. Kimse de bunu tartışamaz. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları. Burada bizim verdiğimiz kararlar geçerli olur. Şimdi zaman zaman kalkıyorlar. Şunu söylüyorlar işte o dünya mirasıdır, müze olarak kalmalıdır şeklinde bir takım değerlendirmeler var. O zaman şunu da söylemek mümkün. Dünyanın pek çok yerinde dünya mirası listesine giren kiliselerden var. Onlar neden kilise olarak devam ediyor? Onları da müziğe çevirelim şeklinde bir tez ortaya çıkar ki bütün dünya ayağa kalkar. Yani sonuçta öyle görünüyor ki bu tartışma ne olursa olsun karar hangi şekilde gelişirse gelişsin yine devam edecek ama altını çizerek tekrar söylüyorum bu Türkiye'nin kendi meselesidir. Kimseyi ilgilendirmez Türkiye'nin egemenlik konusudur. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini temsil edenler ne isterlerse o kararı verebilirler.
Peki, evet, kararı biz de dikkatle takip edeceğiz. Bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi de hayli yoğun. Barolarla ilgili düzenleme önce komisyonda görüşüldü, kabul edildi. Şimdi genel kurulda görüşülüyor. 12. maddenin kabul edildiğini bize aktardı. Biraz önce muhabirimiz Mustafa Seçen, bugün de görüşmelere devam edilecek. Ama bir yandan gerginlik de var. Bu düzenleme ile ilgili neler söylersiniz? Bu düzenleme önümüzdeki süreçte neler getirir?
Şimdi bakın yani komisyondan geçen bütün kanunlar zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kuruldan da geçer. Komisyonda demek ki yeterli çoğunluk var. Genel kurulda da yeterli çoğunluk var. Ne zaman geçer? Bir takım engellemeler olur. Muhalefet engellemeler yapar. Biraz uzar. Yani birkaç gün uzar ama sonuçta bu kanun geçecek ve bir 40 yıllık neredeyse benim hatırladığım tartışma sona erecek. Çünkü şu andaki mevcut baro sistemi azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği, pek fazla demokratik olmayan, hatta ve hatta baroların kuruluş kanunu da uygun olmayan bir sistem. Şimdi baroların kuruluş kanununda barolar bir meslek örgütü olarak ortaya konuyor ve siyaset dışı, işte ideolojik yapılanmalar dışı bir kurum olarak, kuruluş olarak ifade ediliyor ama bakıyoruz. Ben bildim bileli barolarda küçük gruplar, bindirilmiş kıtalar bir takım seçim oyunlarıyla bir kere baroyu ele geçirdiler. Ele geçirdikten sonra çoğunluk avukatlara tahakküm ederler. Onlar adına her türlü konuşmayı yaparlar. Hatta üzerlerine elzem olmayan her konuda son dönemde olduğu gibi Diyanet'in yaptığı açıklamalarda olduğu gibi fikir beyan ederler. Bunlarla ilgili mücadeleler sergilerler. ve bu yapı avukatları da zaten ciddi anlamda rahatsız ediyordu. Şimdi yeni bir düzenleme yapıldı. Çoklu baro sistemi, çok sesli bir sistem ortaya çıktı. Bu tabii ki rahatsız ediyor baroları. Yani yıllardır buraları istedikleri gibi kullanmışlar, istedikleri gibi buralarda hareket etmişler. Hatta bir takım partiler de buraları arka bahçesi olarak görmüşler, buralardan yararlanmışlar. Şimdi kalkıyorlar, barolar siyasallaşıyor şeklinde bir takım ifadelerde bulunuyorlar. Barolar zaten siyasallaşmıştı. O yüzden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Şunu söyleyenler de var tabii. İşte bölücülüktür bu büfet projesidir, şöyledir, böyledir şeklinde kirletmeye çalışanlar var. Eğer baroların bölünmesi bölücülükse o Türkiye çoktan bölünmüş o zaman. Yani mesela işçilerimiz de bizim Türk İş, Hak İş, Disk çatısı altında temsil edilirler, bölünmüşlerdir. Memurlar Memur Sen, Kamu Sen, KES gibi bir takım kuruluşlara bağlıdırlar. Şimdi söz konusu barolar olduğu zaman neden bunu kabul etmiyorsunuz? Yani barolar özel ve kutsal örgütler mi? Buralarda da farklı davranılması gerekir. Ayrıca farklı davranılmaması gerekir. Ayrıca eğer bunlar bu tür çoklu yapılar bölünmeyi getirecekse o zaman şöyle yapalım. Muhalefet partilerini de kapatalım. Tamamını götürüp iktidar partisine bağlayalım. Böylece birlik sağlayalım. Yani bunlar maalesef illüzyonlar, halkın kafasını karıştırmaya yönelik bir takım açıklamalar ve işte çok seslilik sağlanıyor. Demokratik bir sistem geliyor. Bence olması gereken budur. Geç kalmış bir sistemdir. Sadece barolarda değil, pek çok meslek örgütlerinden de yeniden yapılanmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum ben.
Evet. Peki gelişmeleri biz de takip edeceğiz. Bir de Sakarya Hendek'te meydana gelen fabrika patlamasının ardından dün ikinci acı haber geldi. Sakarya Hendek'te 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında bir patlama olmuştu. 7 kişi yaşamını yitirmişti. Dün kalan malzemelerin bölgeden taşınması konusunda jandarma çalışırken bir patlama daha gerçekleşti. 3 jandarma şehit oldu. 11 jandarma ve kamyon sürücüsü yaralandı. Fabrikanın çalışma izninin iptal edileceği haberi var Milliyet gazetesinde. Bu olayla ilgili neler söylersiniz?
Valla Azam, tabii üzücü bir olay, tatsız bir olay. Belli ki bir takım yerlerde bir takım tedbirler alınmamış ve bu facia ortaya çıkmış ama son yaşanan olay bu işte patlamış malzemelerin nakliye sırasında yaşanan olayı izah etmek mümkün değil. Yani bu bir ilkellik, bu garip bir şey. Burada bir facianın ardından işte facianın artıklarını topluyorsunuz oradan. Burada gerekli tedbirlerin alınması lazım ama görüyoruz ki maalesef yine aynı zihniyet devam ediyor, aynı kafa devam ediyor. Hep işte bu ikinci kazayı yaşamamıza yol açan, ikinci faciayı yaşamamıza yol açan kafada, bu patlamaya yol açan kafayla aynı. Bizim önce kafaları değiştirmemiz lazım.
Evet, gelişmeler bu şekilde, bu faciayla, bu kazayla ilgili önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri de takip edeceğiz. Tabii geçen yılın sonundan itibaren dünya gündemine yerleşen, bütün dünyayı, ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler de var gazetelerde. Hem dünyadaki son durumu anlatıyor gazeteler haberlerinde, hem de Türkiye'de. Milliyet gazetesi yaptığı haberde aşırı normal başlığını kullanmış ve 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla normalleşme sürecinde hem sosyal mesafe, maske kurallarına uymadan yapılan düğünlerin, asker uğurlama törenlerinin vakalarda bir artışa neden olduğu bilgisi var. Bir de okullarla ilgili bir tartışma var. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos'ta açılacağını söyledi okulların, ama son gelişme aslında 31 Ağustos'ta o günkü duruma bakılarak bir karar verileceği ve her seçeneğe de hazır olacağı yönünde bir açıklaması var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un. Neler getirir önümüzdeki süreçte koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler?
Şimdi böyle davranırsak facia getirir. Yani emniyetin manşeti doğru, aşırı normal ve kurallara maalesef dikkat etmiyor. Şimdi belki biraz rahatsız edici bir şey söyleyeceğim ama Allah'tan yaz aylarındayız. Allah'tan virüsün, bu sıcaklar kim ne derse desin virüsün bulaşmasını etkiliyor. En azından yüzeylerde çok fazla yaşamasına engel oluyor. Ve bizler de yaz ayları olduğu için çok fazla iç içe değiliz. İşte odalara kapanmıyoruz. Dışarılardayız ama buna rağmen vakalar binli sayılarda devam ediyor. Biz iyi ki kış aylarında değiliz. Yani 5 binli 10 binli sayı rakamları gördük. Ve böyle devam edersek işte yazın sonu kış virüste bir mutasyona uğramaz ve yayılma hızı devam ederse ondan sonra ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Bu açıdan yani vatandaşın da artık biraz kendine çeki düzen vermesi lazım. Yani iyi izliyoruz. Bakın belki zaman zaman belki tedbirlerin gevşemesine de yol açıyor bu. Doğru, biz iyiyiz. Biz evet dünyadan çok çok farklıyız. Biz işte vakalarda ölüm sayılarını en aza indiren bir ülkeyiz. Bizim sağlık sistemimiz çok iyi çalışıyor. Ama bizde çalışmayan bir taraf var. Bizim halk bu işe çok fazla itibar etmiyor, çok fazla dikkat etmiyor. İşte sayılar ortada ve maalesef son günlerde bakın vaka sayıları artsa da bir şeyler azalsa da bir şeyler artıyor. Ne artıyor? Yoğun bakımlardaki hasta sayısı artıyor. İşte solunum cihazına bağlı olan entübe dediğimiz hasta sayıları artıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani ölüme en yakın olan vakalar artmaya başladı. Burada milletçe kendimize dikkat edip çeki düzen vermemiz lazım. Yoksa yani sisteminiz ne kadar iyi olursa olsun, sizi idare edenler ne kadar ciddi tedbirler alırlarsa alsınlar. Eğer siz dikkat etmezseniz bunların hiçbir anlamı yok. İşte sürekli olarak Sağlık Bakanı uyarılarda bulunuyor. Bir virüsten 50 tane insan çıkıyor neredeyse. Yani bu şartlar altında bizim virüsle mücadele etmemiz mümkün değil. İşte asker uğurlamalarına bakıyoruz. Pek çok yerde yasaklanmak zorunda kalındı. Herkes dip dibe. Düğünlerde halaylar kol kola el ele maskesiz şekilde devam ediyor. Maalesef ciddi bir sıkıntı var karşımızda ama biz tehlikenin büyüklüğüyle orantılı bir hareket tarzı içinde değiliz. Çok farklı davranıyoruz. Dileriz böyle devam etmez. Çünkü böyle devam ederse gelecek için güzel şeyler söylemek de mümkün değil. İşte yaz aylarının verdiği rahatlıkla şu anda biraz iyiyiz. Biraz iyiyiz ama önümüz kış. Kışında virüsün çok daha uzun yaşadığını dışarıda çeşitli yüzeyler üzerinde ve insanların da çok birbirine yakın olarak yaşamak zorunda kaldığını düşünürsek güzel şeyler söylemek mümkün değil.
Evet, peki okullarla ilgili neler olabilir önümüzdeki süreçte?
Valla okullarla ilgili işte söylendi, yeniden bir karar verilecek, duruma göre bir harekat planı, yol haritası çizilecek ama benim gördüğüm şu, insanlarla konuşuyorum. Mesela okul çağına gelen çocukları bazı aileler bir sene beklesin, biz bu sene kesinlikle okula göndermeyeceğiz diyorlar. Kafalar karışık. Bazı çocuklarla konuşuyorum, ben bu sene okula gitmesem olur mu şeklinde düşünceler ortaya koyuyorlar. Yani sıkıntılı bir süreç var. Evet. O açıdan bu süreci normal sürece çevirmek için hep birlikte el ele vermek zorundayız. Evet. Yani biraz dişimizi sıkarsak, birkaç ay dişimizi sıkarsak zaten bunlara gerek kalmayacak. Normalleşme o zaman başlayacak ama şu andaki pek normalleşme değil, anormal bir durumla karşı karşıyayız. Yani elbette biz yasaklar koyamayız. Elbette biz bu işi ila nihaya eve kapanarak sürdüremeyiz. Ekonomimiz var. İnsanlar evlerine ekmek götürmek zorundalar. Tabii ki açmak zorundayız. Zaten dünyadaki bütün ülkelerde bunu böyle yapıyor ama açarken biraz dikkat edersek fiziki mesafeye, kurallara, biraz dikkat edersek maskeye, zaten bir şey kalmadı şurada. Yüzlük kuyruğuna kadar geldik. Biz bu işi aşarız.
Evet. Evet, bir virüs bütün dünyayı alt üst ediyor aylardır. Umarız kısa süre içerisinde kurtuluruz ve eski normal hayatımıza geri döneriz diyoruz. Ama bunun için tabii ki herkesin çok dikkatli olması, tedbirli olması gerekiyor. Bir yandan 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 4. yıl dönümünde etkinlikler düzenlenecek. Onunla ilgili ayrıntılar var gazetelerde. Yoğun bir program hazırlanıyor. Neler söylersiniz üzerinden 4 yıl geçmişken hain darbe girişimiyle ilgili?
Şimdi tabii bir de şu var, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üzerinden de tam 2 yıl geçti. Evet. Onunla ilgili de bir takım tartışmalar devam ediyor. Şimdi biraz önce salgından bahsettik. Eğer biz bu salgına parlamenter sistemle yakalanmış olsaydık bugün farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. Yani sağlık sistemimizin çok iyi işlediğini, işte ölüm vakalarının çok aşağılara düştüğünü falan konuşmayacaktık. Neyi konuşacaktık? Halkın tepkisi. Kırılan insanlar hastanelerin önünde ciddi şekilde yığılmalar ve işte batıdaki gibi adeta çöken bir sağlık sistemi. Ama bugün neyi konuşuyoruz? Bugün 137 ülkeye, ki bunlar gariban ülkeler, Afrika ülkeleri, içlerinde Amerika'nın bile olduğu tam 137 ülkeye sağlık yardımı yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi 15 Temmuz'a gelirsek, 15 Temmuz bir destandır. Destanlarda kahramanlar yazar. O kahramanlar da hala içimizde yaşıyor. Yani onlara ne kadar şükretsek azdır. Ve biz bu meseleyi nasıl, ne kadar büyük kutlamalarla gerçekleştirirsek yine de oradaki o destanı, oradaki canlandıramayız. Oradaki kahramanlara biz millet olarak borcumuzu ödeyemeyiz.
Evet, 15 Temmuz ile ilgili hem etkinlikleri hem kutlamaları biz de takip edeceğiz. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın yoğun gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Sağ olun, Arzu Hanım. Size iyi yayınlar.
Sağ olunuz, iyi çalışmalar diliyoruz. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı konuğumuzdu.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde yazar, akademisyen ve fikir adamı Nurettin Topçu'yu konuşacağız. Nurettin Topçu vefatının 45. yıl dönümünde anılıyor. Telefon attığımızda konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mehmet Doğan. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Nurettin Topçu, Anadolu ve İslam medeniyeti sentezi için çabalayan, Hareket Dergisi kurucusu, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen. 10 Temmuz 1975 tarihinde aramızdan ayrıldı. 45. yıl dönümünde, vefatının 45. yıl dönümünde anılıyor. İstanbul'da başlayan ve Fransa'da dünyanın en önemli üniversitelerinde devam eden bir eğitim hayatı var. Biraz onu konuşarak başlayalım efendim.
Nurettin Topçu bizim 20. yüzyıldaki en önemli fikir adamlarımızdan birisi, felsefecilerimizden. 1909'da doğuyor İstanbul'da. Ailesi Erzurumlu. Bir tarafı da Erzincan, Eğimli, anne tarafı. İstanbul'da işte öğrenimine başlıyor. orta lise, o zaman tabii İdadi veya Sultani diyorlar. Babasını erken yaşta kaybediyor. Ve devlet o zaman yurt dışına, cumhuriyet kurulduktan sonra öğrenci gönderiyor imtihanla. O imtihanı kazanarak, sınavı kazanarak Fransa'ya gidiyor. Felsefe öğrenimi görüyor Sorbon'da. Ve doktorasını da yapıyor bu arada. Türkçe'ye İhsan Ahlakı olarak çevrilen Conformism et Revolt diye, uysallık ve isyan diye, başka bir tercümesi böyle olabilir.
Evet.
Yani o zaman henüz Türkiye'de tek üniversite var. Bu üniversiteye muhtemelen başka üniversiteler belki de eklemek için yurt dışına öğrenci gönderiliyor. Felsefe alanında top çıkıyor ve dönüyor. 1934'te çok başarılı bir doktora tezi veriyor. Bundan ötürü de kendisi ödüllendirilmek isteniyor. Ödül olarak ne istersin denildiğinde de onun isteği bir gün bayrağımızın üniversitenin girişine asılması oluyor. Onu da yerine getiriyorlar. Evet, Nurettin Topçu iyi yetişmiş bir felsefeci olarak Türkiye'ye dönüyor. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de tek üniversite var, İstanbul'da.
Evet.
Üniversiteye alınmıyor. Galatasaray Lisesi'ne öğretmen olarak tayin ediliyor. Felsefe, sosyoloji o alanda öğretmen olarak. Ve Nurettin Topçu bu parlak doktora tezine rağmen hayatı boyunca üniversitede yer bulamayan, sonra üniversiteler çoğaldığı halde böyle bir talebi de olmayan,
evet,
muallimliği tercih eden, eski tabirle ve kendi tabiriyle muallim olarak, yani gençlere ilim öğreten, onları yetiştiren bir hoca olarak almayı tercih ediyor. İstanbul'un çeşitli üniversitelerinde ve daha çok da İstanbul Lisesi'nde, İstanbul'un çeşitli liselerinde ve İstanbul Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor ve oradan emekli oluyor. Tabii onun öğretmenliği çok önemli. Muallim olarak yetiştirdiği değerli insanlar var. Meslek olarak bunu çünkü çok önemsiyor. Ama bizi daha çok ilgilendiren tarafı onun fikir adamı, fikir ve hareket adamı olması.
Evet.
Nurettin Topçu hareket felsefesi olarak isimlendirilen, aksiyon felsefesi olarak adlandırılan felsefenin Türkiye'deki belki de tek temsilcisi, en önemli temsilcisi.
Nedir bu felsefenin hareket, içeriği, ayrıntıları efendim?
Yani hareket, insanın hareketinin esas olduğu, yani düşünmenin dahi bir hareket sonucu olacağı yönünde bir felsefe bu. Hareket insanı ferdi hayatından Allah'a doğru götüren, sorumluluk taşıyan, sorumlulukla birlikte düşünülen bir hareket. Ve bu işte isyan ahlakına kadar gidiyor.
Evet.
İsyan ahlakı da yani harekete doğan insanın kendi benini, nefsini aşarak Allah'ın iradesine bağlanmak istemesi, teslim olmak istemesi. İşte İslam burada tezahür ediyor. Yani hayatın içinde hayatın yokluğuna isyan mesela gibi bir takım kavramlarla bunu Topçu ifade ediyor. Hayatı boyunca bu düşünceyi savunuyor. İradenin davası diye bir kitabı daha var. Topçu'nun 20'ye yakın kitabı var bu arada.
Evet.
Bunların bir kısmı liseler içinde hazırlanmış felsefe, mantık, sosyoloji gibi kitaplar. Bir kısmı da fikir kitapları. Bunların içinde en önemlisi işte doktora tezi olarak hazırlanmış olan İsyan Ahlakı'dır. Fransızca olarak basılmıştır. Türkiye'de de basılmıştır. Uzun süre tercüme edilmemiş ancak vefatından sonra tercümesi yayınlanabilmiştir.
Önemli 90'lı yıllarda değil mi efendim?
Evet, 90'lı yıllarda yayınlanabilmiştir. Ancak vefatından neredeyse 15 yıl sonra.
Evet. Bir de Hareket Dergisi'nin kurucusu olduğu bilgisi var elimizde. Biraz evet. da bu dergiden bahsedelim.
Efendim 1939 yılının Şubat ayında Hareket Dergisi çıkıyor. Cumhuriyet döneminin başlangıcında belki de o dönemin şartlarından ötürü yani farklı fikirlerin yayılması pek istenmemiştir. Bu yüzden de düşünce muhalefeti ihtiva eden dergiler işte 1924-25 yıllarında kapatılmış. 1939'a kadar da bu tip dergiler yayınlanamamıştır. İlk defa Nurettin Topçu, o sırada İzmir'de yine bir lisede felsefe öğretmeniyken 1939'un Şubat ayında Hareket Mecmuası'nı yayınlamaya başlamıştır. Bu ilk muhalif fikir dergisidir Cumhuriyet tarihinde. Bu derginin böyle basit, şimdi böyle dergiler yayınlanmıyor. Yani öyle hiçbir gösterişi olmayan, kendinden kapaklı basit bir dergi. Nurettin Topçu o zaman hem kendi fikirlerini hem de o zamanın fikir dünyasına katılmak isteyen genç fikir adamlarının, edebiyat adamlarının eserlerini bu dergide yayınlıyor ve kendi fikir akışı açısından, kronolojisi açısından da bu derginin gerçekten büyük önemi var. İlk döneminde Nurettin Topçu birikimlerini o zamanın kamuoyuna sunmaya başlıyor. Bu devrin ilk yazısı Rönesans hareketleridir.
Evet.
Bu yazıda Nurettin Topçu Avrupa'dan yeni dönmüş bir felsefeci olmasına rağmen Avrupa'nın artık bir Rönesans yapacak gücünün kalmadığını söylüyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Avrupa kendi üzerine çevrilmiştir. Kendi dışındaki dünyanın fikirlerinden faydalanma gücünden yoksun kalmıştır. Ve pozitivizm Avrupa'yı, dünyayı sömüren büyük bir güç haline getirmiştir. O yüzden artık Avrupa bir Rönesans yapamaz diyor ve bunu 1939 yılında Nurettin Topçu söylüyor.
Evet.
Tabii bu arada Topçu yani bütün dünyanın diğer fikir merkezleriyle ilgili görüşlerini de dile getiriyor ve diyor ki bunu biz yapabilir miyiz? Biz bunu yapabiliriz. Avrupa'nın bencilliği, ben merkezliliğinin dışındayız biz. Biz Avrupa'nın fikirlerinden de yararlanabiliriz. Dünyanın diğer fikir merkezlerinden ve bilhassa da kendi düşünce geçmişimizden yararlanarak bir Rönesans yapabiliriz evet. diyor. Bu ilk yazı çok önemli.
Evet. Şimdi Nurettin Topçu'nun düşüncelerine, felsefesine baktığımızda Anadolu ve İslam medeniyeti sentezi için çabaladığını evet. görüyoruz ve Anadolu coğrafyasında yaşayan herkesi merkeze koyan Anadoluculuk düşünce hareketini savunduğunu da görüyoruz. Evet. Biraz da bundan bahsedelim.
Efendim Anadoluculuk Osmanlı Devleti'nin son döneminde ortaya çıkan fikir akımlarından birisi. Osmanlı Devleti çok geniş coğrafyalara hükmediyordu. Fakat 19. yüzyılın sonundan itibaren 20. yüzyılın başında işte önce Libya'nın İtalyanlar tarafından işgali, arkasından Balkan Savaşı ve nihayet Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin merkez toprakları dışındaki sahalarla artık irtibat yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Bu sırada daha geniş bir coğrafya düşüncesi var. O da Turancılık. Yani biz Osmanlı Devleti'nin topraklarını kaybederken çok uzak coğrafyalarla birlikte bir vatan tasavvuru ortaya çıkıyor. O zaman Anadoluculuk şunu söylüyor. Önce Anadolu Yani kendi toprağımıza basalım, kendi toprağımızda güçlenelim, kendi toprağımızdan kaynayan bir düşünce ve hareket oluşturalım. Bu memleketçilik olarak ifade edilen bu görüş Nurettin Topçu tarafından savunulmuştur. Onun tarafından da savunulmuştur. Nurettin Topçu güçlü bir dini düşünceye de sahip olduğu için onun İslam Anadoluculuk hareketinde bu da görünürleşmektedir. Yani bir milleti var eden, ona kimlik veren, evet, ayakta tutan unsurların başında dini görmekte, sonra toprağı görmekte, Anadolu toprağında bir millet olarak ortaya çıktığımızı,
evet,
bin yıllık tarih dediğimiz, yani Malazgirt zaferiyle Anadolu'ya gelen ve Anadolu'da yeni bulduğu unsurlarla,
evet,
bir millet oluşumu meydana getiren bir tarih bize Nurettin Topçu anlatmaktadır.
Evet.
Yani bunun üzerine görüşlerini bina etmektedir.
Evet.
Ve bu bin yıllık tarih üzerinden biz bir okuma yaparak yeniden kendimizi var edebiliriz. Yani işte Orta Asya'ya gidelim, Türkistan'a gidelim, işte veyahut da Batı üzerinden bir okuma yapalım değil.
Peki.
Kendi tarihim üzerinden bir okuma yapalım.
Peki.
Demektir.
Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde vefa ödülüne layık görüldüğü bilgisini de dinleyicilerimizle, evet, paylaşalım. Nurettin Topçu'nun layık görüldüğü vefa ödülüyle bitirelim sohbetimizi. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
diliyorum. Sağ olunuz. Teşekkür ederiz. Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan'la Türkiye'nin çağdaş dervişi yazar Nurettin Topçu'yu konuştuk. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.